Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Karen Fraser'ın The Dream Interpretation Handbook adlı kitabı, rüyaları bilinç dışının, duyguların ve kişinin fark etmediği isteklerin işaretleri olarak ele alan, uygulamaya dönük bir başvuru kitabıdır. Eser, rüya yorumunu yalnızca tek tek sembollerin hazır karşılıklarını bulma işi saymaz. Rüyanın olay örgüsünü, rüyadaki bağlantıları, renkleri, sayıları ve diş dökülmesi ya da düşme gibi sık rastlanan temaları birlikte incelemeyi önerir.
Kitapta psikolojik açıklamalarla manevi ve mistik yaklaşımlar yan yana sunulur. Bu nedenle kesin bilimsel sonuç arayan bir çalışmadan çok, kişinin kendi iç dünyasını anlamasına yardımcı olmayı amaçlayan bir yorum rehberi olarak değerlendirilmelidir.
Yüzü aşkın sembol içeren sözlüğü okura ilk başvuru noktası sağlar.
Asıl amaç ise sembolleri kişinin günlük hayatındaki ilişkileri, kaygıları, kararları ve beklentileriyle ilişkilendirmektir.
Böylece kitap, rüyayı pasif biçimde hatırlanan bir gece deneyimi olmaktan çıkarıp, öz gözlem için kullanılabilecek kişisel bir malzemeye dönüştürür.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, rüya yorumunda tek bir evrensel anlam yerine kişisel bağlamı kurmak.
Kitabın temel yaklaşımı, rüyalardaki bir görüntünün anlamını yalnızca sözlükteki karşılığıyla sınırlamamaktır. Bir fil, para ya da sevilen bir kişi yaygın sembolik çağrışımlara sahip olabilir. Ancak Fraser'ın sunduğu çerçevede belirleyici olan, bu imgenin rüyayı gören kişide uyandırdığı duygu, rüyadaki işlevi ve uyanık hayattaki bağlantısıdır. Örneğin para imgesi, yalnızca maddi durumla ilgili olmayabilir.
Değer görme, güvenlik, güç, kayıp korkusu ya da bir seçim yapma baskısıyla ilişkili hale gelebilir. Bu yöntem, yorumlamayı ezbere indirgemekten korur.
Okardan rüyanın kimlerle geçtiğini, olayların nasıl geliştiğini ve rüya sırasında ne hissettiğini hatırlaması beklenir.
Türkiye'de nazar, yolculuk, aile büyükleri ya da ev gibi imgeler, kültürel çağrışımlar nedeniyle kişiden kişiye ayrıca farklılaşabilir. Bu yüzden kitapta yer alan sembol açıklamaları, nihai hüküm değil, düşünmeye başlatan olasılıklar olarak daha işlevseldir.
Rüya yorumunun değeri, sembole dışarıdan yapıştırılan anlamda değil, sembol ile kişinin yaşantısı arasında kurulan makul ve dürüst bağlantıda ortaya çıkar.
İkinci olarak, olay örgüsü, ilişkiler ve duygularla rüyanın bütününü çözümlemek, The Dream Interpretation Handbook, bir rüyayı parçalara ayırmanın yararlı olduğunu kabul ederken, parçaların oluşturduğu bütünü gözden kaçırmamayı da vurgular.
Bir rüyanın olay örgüsü, yani başlangıcı, gerilimin arttığı anı ve sonucu, kişinin hangi meseleyle zihinsel olarak uğraştığına dair ipucu verebilir. Rüyada görülen kişiler arasındaki ilişkiler de önem taşır. Tanıdık birinin rüyadaki davranışı, o kişi hakkında doğrudan bir haber olmaktan ziyade, rüya sahibinin o ilişkiye dair algısını, beklentisini veya çatışmasını yansıtabilir. Kitabın önerdiği yaklaşımda, duygular, yorumun ana denetim aracıdır.
Aynı mekan, korku duygusuyla görüldüğünde, baskı veya belirsizlikle, huzurla görüldüğünde, aidiyet ya da korunma ihtiyacıyla ilişkilendirilebilir.
Bu, özellikle birbirine benzeyen rüyaların neden farklı anlamlar taşıyabildiğini açıklar. Rüyada ev görmek, tek başına yeterli veri değildir.
Evin terk edilmiş mi, kalabalık mı, güvenli mi olduğu ve rüya sahibinin buna verdiği tepki değerlendirilmelidir.
Böyle bir okuma, rüyayı kehanet olarak ele almak yerine güncel duygusal süreçlerin simgesel ve bazen abartılı bir anlatımı olarak görmeye imkan verir.
Üçüncü olarak, renkler, sayılar ve yaygın rüya temalarının yorumdaki işlevi, kitap, rüyalarda sık görülen düşme,
uçma ve dişlerle ilgili deneyimler gibi temalara özel dikkat verir. Bunun yanında renkler ve sayılar da yorumlamada tamamlayıcı unsurlar olarak ele alınır.
Bu ayrıntıların işlevi, rüyanın duygusal tonunu ve vurgusunu daha iyi fark etmektir.
Örneğin tekrar eden bir sayı, rüya sahibinin zihninde önem kazanmış bir zamanı, düzen fikrini ya da kişisel bir çağrışımı işaret edebilir.
Renkler de tek başına sabit anlamlara bağlanmamalıdır.
Kırmızı bir kişi için canlılık veya tutku çağrıştırırken, bir başkası için öfke, tehlike ya da geçmişte yaşanmış belirli bir olayı akla getirebilir.
Düşme rüyaları çoğu yorum geleneğinde kontrol kaybı ve kaygıyla ilişkilendirilir.
Fakat kitabın genel yöntemi bu çağrışımı kişinin somut koşullarıyla sınamayı gerektirir.
Uçma ise özgürleşme, yetkinlik veya sınırlardan uzaklaşma duygusunu düşündürebilir. Yine de tek bir olumlu ya da olumsuz etiket yeterli değildir. Rüyada uçarken hissedilen korku, yön kaybı veya rahatlık yorumun yönünü değiştirir. Böylece ortak rüya motifleri herkes için geçerli teşhisler değil, kişisel sorgulama için düzenli başlangıç noktaları haline gelir. Dördüncü olarak, psikoloji ile mistik gelenekleri aynı rehberde bir araya getirmek, Frazier'ın kitabını benzer rüya sözlüklerinden ayıran yönlerden biri. Rüyalar hakkında hem psikolojik hem de mistik açıklama alanlarına yer vermesidir. Psikolojik tarafta rüyalar, duygulara yaklaşmanın, fark edilmemiş arzuları veya gündelik baskıları incelemenin bir yolu olarak düşünülür. Bu çerçeve, Freud ve Jung gibi rüya kuramlarının rüyayı anlamlandırma tarihindeki etkisini hatırlatan geniş bir arka planla uyumludur. Mistik tarafta ise rüyanın sezgi, manevi anlam arayışı ya da kişiyi aşan sembolik kalıplarla ilişki kurabileceği fikri bulunur. Kitap, bu iki alanı kesin biçimde kanıtlanmış eşit gerçekler gibi sunan akademik bir araştırma değildir.
Okurun yaklaşımın niteliğini bilerek ilerlemesi gerekir.
Bilimsel psikoloji açısından rüya sembollerinin evrensel ve değişmez anlamları kesin olarak doğrulanmış değildir. Buna karşılık manevi yorumlar, bazı okurlar için kişisel anlam üretmenin bir yolu olabilir. Kitabın pratik gücü, bu farklı bakışları tek bir yorum sürecinde erişilebilir kılmasıdır. Sınırı ise yorumların doğruluğunun dışarıdan nesnel biçimde sınanmasının her zaman mümkün olmamasıdır. Bu nedenle en dengeli kullanım, rüyaları kesin haberler değil, kişinin kendine sorabileceği soruların kaynağı saymaktır. Son olarak, rüya sözlüğünü günlük hayatta öz gözlem ve değişim aracına dönüştürmek, kitapta yüzü aşkın rüya sembolünü kapsayan sözlük bölümü. Hızlı başvuru ihtiyacına cevap verir. Fakat eserin asıl kullanım değeri, bu sözlüğün bir öz gözlem pratiğiyle birleştirilmesindedir.
Oker, rüyayı mümkün olduğunca kısa sürede kaydettiğinde, olayları, kişileri, mekanları ve baskın duyguları daha iyi koruyabilir. Ardından sembol sözlüğü tek bir cevabı bulmak için değil, birkaç olası bağlantı üretmek için kullanılabilir. Bu bağlantılar, son günlerdeki stres, aile ilişkileri, iş yükü, ertelenen kararlar veya kişisel hedefler üzerinden gözden geçirilebilir. Böyle bir süreçte tekrar eden unsurlar özellikle değerlidir. Aynı koridor, aynı kişi veya aynı tehdit hissi çözülmemiş bir konunun zihinde sürmekte olduğuna işaret edebilir. Ancak doğrudan neden kanıtı değildir.
Kitabın önerdiği pratik yön, rüyadan edinilen farkındalığı uyanık hayata taşımaktır.
Örneğin bir rüya, kişinin sınır koymakta zorlandığını düşündürüyorsa, bunu gerçek ilişkilerindeki somut örneklerle değerlendirmesi beklenir.
Bu yaklaşımın sağlıklı sınırı önemlidir. Rüya yorumları, ciddi kaygı, travma, uyku bozukluğu veya ruh sağlığı sorunlarında profesyonel desteğin yerine geçmez. Buna rağmen düzenli ve eleştirel kullanıldığında kişinin duygusal örüntülerini fark etmesine yardımcı olabilir. Sonuç olarak,
The Dream Interpretation Handbook, Rüyalara Merak Duyan.
Rüya günlüğü tutmak isteyen ve gece deneyimlerini kişisel farkındalık için kullanmayı amaçlayan okurlar için uygundur. Özellikle kapsamlı kuramsal psikoloji metinleri yerine, yorumlamaya nereden başlayacağını gösteren erişilebilir bir rehber arayanlar kitaptan yararlanabilir. Yüzü aşkın sembol içeren sözlüğü, renkler, sayılar ve sık görülen rüya motifleri üzerine açıklamaları. Rüyasını hatırlayan okura somut inceleme başlıkları verir. Bununla birlikte eser, rüya anlamlarını bilimsel olarak kesinleştiren bir kaynak değildir.
Okurun sembol açıklamalarını değişmez doğrular ya da gelecek hakkında işaretler olarak değil,
kendi yaşantısını düşünmesine yarayan ihtimaller olarak ele alması daha yerinde olur. Kitabın türü içindeki ayırt edici tarafı yalnızca sembol listesi sunmamasıdır.
Rüyanın olay örgüsünü, rüyadaki ilişkileri ve hissedilen duyguları birlikte değerlendirmeyi teşvik eder.
Ayrıca psikolojik bakışla mistik ilgiyi aynı rehberde buluşturur. Bu bileşim, salt akademik bir açıklama aramayan fakat bütünüyle rastgele yorumlardan da kaçınmak isteyen okurlar için çekici olabilir. En pratik kazanım, rüya kaydı tutma ve tekrar eden imgeleri günlük yaşam bağlamında inceleme alışkanlığıdır. Entelektüel kazanım ise rüya yorumunun hazır cevap bulmaktan çok, sembol, duygu ve kişisel bağlam arasında dikkatli ilişki kurma işi olduğunu göstermesidir. Destek olmak isterseniz Karen Fraser kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.